Ayrım 34.
Dönmeyeceklerdi. Yeni bir göçün kurbanları olan bu insanlar, İsrail'in ve bütün dünyanın vicdanına çökecek bir trajedinin, Filistin mültecileri trajedisinin ilk oyuncuları olacaklardı. Halidiler yetenekleri ve enerjileri sayesinde Lübnan'da başka bir Arap toplumunun çocuklarının yetişmesine katkıda bulunma fırsatını elde ederek göçün felaketlerinden kurtulacaklardı. Ama yurttaşlarından yüz binlercesi için Filistin'den uzaklaşan yol ancak bir mülteci kampının sonu gelmez kararsızlığına götürecekti onları. Düzenli Arap orduları yetişmeden bir takım hedefleri ele geçirme yolunda Yahudilerin verdikleri karar İngiliz mandasının son haftalarında pek çok Arap'ı yerinden yurdundan etti. Bu hedeflerin çoğu paylaştırma kararı uyarınca Yahudilere bırakılan topraklar içindeydi. Ama oralarda hala kalabalık Arap toplulukları yaşıyor ve heyecan içinde Arap ülkelerinin vaat ettiği askeri müdahaleyi bekliyorlardı. 18 Nisan günü önce Taberiye düştü. Hagana, Roma imparatorlarının bu eski başkentini denetimi altına aldıktan hemen sonra uzantısı çok daha büyük olan yeni bir zafer kazandı. 24 saatlik şiddetli çarpışmalardan sonra Yahudi ordusu Hayfa limanını ele geçirdi. Eski Kabale şehri Safed 10 Mayıs'ta düştü. Galile'nin bir sürü küçük kasabası ve şehri Yahudilerin eline geçti. Dipnot. Kabale. İbranice Kabbalah sözcüğünden alınma, Yahudilerce Adem ya da İbrahim'den beri kuşaktan kuşağa geçtiğine inanılan ve ancak bazı kimselerce bilinen Tevrat tefsiri. İngiliz ordusu bu saldırıyı durdurmak için bir kere Tel Aviv'in ikiz kardeşi Yafa'da bu duruma müdahale etti. İngilizlerin pasif kalmaları konusundaki Arap protestolarına öfkelenen Ernest Bevin, başkomutan General Macmillan'a yolladığı doğrudan ve açık seçik bir emirle askerlerini harekete geçirip Yafa'yı en kısa zamanda Araplara geri vermesini istedi. Macmillan istemeyerek bu emri yerine getirdi. Ama askerler şehri geri verecek Arap bulamadılar. Mayıs başında şehirde yaşayan 70 bin kişinin 65 bini kaçmıştı. Bütün Filistin'de aynı acı durum tekrarlanıyor. Çoğu kere de Yahudi ordusu buna isteyerek yol açıyordu. Palma çiçeklerinden Yigal Alon, bitkin düşen güçlerini öne sürmeden ve Suriye ordusu harekete geçmeden önce yukarı Galile'yi Arap halkından temizlemek için psikolojik savaşa başvurmaya karar verdi. Arap köyleriyle ilişkisi bulunan bütün Yahudi belediye başkanlarını topladım diye yazacaktı daha sonra kaleme aldığı Palmaç'ın hikayesinde. Önemli Yahudi güçlerinin Galile'ye ulaştığı ve Huleh Gölü yöresindeki bütün köyleri ateşe verecekleri söylentisini yaymalarını istedim. Zaman varken kaçmalarını telkin edeceklerdi Araplara. Bu hile tümüyle hedefine ulaştı. Araplar binlerce kişilik topluluklar halinde kaçtılar. Orta sınıftan pek çok kişiyle yöneticinin kaçışı her yerde Arap köyleriyle şehirlerinin boşaltılmasını hızlandırıyordu. Kudüs'teki kardeşleri gibi Filistin'in geri kalan bölümündeki Araplar da uzaklaşmalarının geçici olduğuna, kısa sürede zafer kazanacak Arap ordularının ardından geri döneceklerine inanıyorlardı. Bazen Yahudi yetkilileri halkı bulunduğu yerde kalmaya ikna etmek için çalıştılar. Bunu sağlamak üzere Haganah'ın Hayfa temsilcisi Tovbiye Arazi Haham başından Yahudi fırıncıların Araplara ekmek yapmaları için Paskalya tatilini çiğnemelerine imkan verecek olağanüstü bir izin istedi. Bu davranışa rağmen binlerce Arap denizde yüzebilen ilk ceviz kabuğuna atlayıp Lübnan'a kaçmak için limana koştular. Korku ve panik önüne geçilmez gibiydi. 8 yıl önce Belçika ve Fransa'nın sivil halkını etkileyen bu korku ve panik, çok daha az gelişmiş Filistin Araplarını haydi haydi etkiliyor, onları yollara döküyordu. Fransızlarla Belçikalılar yolları üzerinde ırza geçme ve kıyım hikayelerini nasıl yaydılarsa, Araplar da Deir Yasin'de olan korkunç şeyleri anlatıp bozgunu arttırdılar. Şehirler, köyler, koca koca mahalleler böylece boşaldı. Sefil ve çılgına dönmüş yoksul mal varlıklarını denklerle paketlerin ağırlığı altında ezilen otobüslere, taksilere dolduran, yürüyerek, bisikletle ya da eşek sırtına yol alan Filistin Arapları, Yahudi komşularının tersine dostlukla karşılanacakları bir yer bulabileceklerine inanarak sınırları geçtiler. Yanılıyorlardı. Annelerine geri döneceklerini söyleyen Ambara Halidi'nin çocukları gibi onlar da yanılıyorlardı. 29. Gidin atın taşlarınızı. 11 Mayıs 1948 Salı günü olağanüstü oturumu çevreleyen sır perdesine rağmen küme küme polis gösterişli Mısır parlamentosu binasını kuşatmıştı. Büyük sayıda güvenlik görevlisinin ortaya çıkışı halkın savaşçı heyecanını uyandırmak üzere önceki ay başında başlatılan kampanyanın başarıya ulaştığını ispatlıyordu. Sonuçlar umulanları çok aşmıştı ve yetkililer aşırı sağcı Müslüman kardeşlerin kışkırtılmış halk yığınlarını Kahire sokaklarına dökmelerinden korkuyorlardı. Kral Faruk bile gece kulüplerinde mareşal üniformasıyla caka satarak Kahire'de bir savaş havasının yaratılmasına katkıda bulunuyordu. Çevresindekilerin de buna ayak uydurabilmeleri için sarayda üniforma giymeyi zorunlu kılan bir kararname çıkarmış ve kız kardeşleriyle dal kavuklarına askeri rütbeler vermişti. Kraliyet parlamentosu sıralarında hava çok kasvetliydi. Bütün sabahını hazırlamakla geçirdiği söylemenin yazılı olduğu kağıtları sinirli sinirli sıkan Mahmut Nukraşi Paşa ciddi bir yüzle ayağa kalktı. Kürsünün tepesinden büyük bir sessizliğin çöktüğü amfiye uzun uzun baktı. Saat akşamın 6'sıydı. Mısır Başbakanı'nın kaçmayı çok istediği an gelip çatmıştı. Soğukkanlı ve sert bir sesle parlamentodan Filistin'de kurulacak Yahudi devletine savaş ilan edilmesi yönünde oy kullanmasını istedi. Bu sözleri protesto etmek için bir tek ses yükseldi. Ordu hazır mı diye sordu kuşkuyla kendinden önceki Başbakan Ahmet Sıtkı Paşa. Hazır olacak, buna söz veriyorum diye cevap verdi soruyu karşılayan yuh sesleri ve haykırışlar arasında kılı kıpırdamadan duran Nukraşi Paşa başka bir açıklama yapmaksızın. İki saat içinde her şey olup bitmişti. Mısır halkının temsilcileri başbakanın isteğini yerine getirmişlerdi. Savaş ilanı, sıkı yönetim ve ordu için 10 milyar lira ek ödenek ayrılması yolunda oy kullanmışlardı. Bu orduyu meydana getiren 40 bin kişiden 15 bini Sina'daki El Ariş limanı çevresine toplanan bir çeşit seferi güç meydana getirmişlerdi. Ama Filistin'in yol haritalarını sonunda ele geçirmelerine rağmen bu birliklere hala bir tek gezici mutfak verilmemişti. Sadece 4 tabur savaşa hazırdı. Bu güçlerin komutan yardımcısı Sudan asıllı bir albay olan Muhammed Necip felakete koştuklarını belirterek üstlerini uyardı. Saçma karşılığını verdi komutan general Ahmet Ali El Muavi. Birliklerimiz gerçek bir direnmeyle karşılaşmayacak. Hem ordunun ödevi emirleri yerine getirmektir, bunları tartışmak değil. 500 kilometre kuzeyde Arap orduları saflarını kabartan 800 kişi Lübnan'ın Sidon limanına çıktı. Sırtlarında dalgalanan bej rengi yünlü bornozlar, boyunlarına asılı deri keselerdeki minnacık Kur'anlarla bu faslı gönüllüler başlatılmakta olan cihata Kuzey Afrika'nın katkısıydı. Lübnan Cumhurbaşkanı Riyad Sulh görkemli bir hareketle onları Kudüs yoluna koydu. Sonra Kral Faruk'u savaşa ikna eden adam hoşnutlukla ihtilafın kardeşi kardeşe düşüren yönünü acı bir biçimde ortaya koyacak başka bir hareket yapmak üzere başkente döndü. Minicik ordusuna bağlı bir müfrezeyi Beyrut'un eski Yahudi mahallesini korumakla görevlendirdi. Tarihi eğilimine sadık kalan Emevi halifelerinin şehri bütün Arap başkentleri içinde savaşçı ateşine en çok açığa vurandı. Suriye zırhlı Tugay'ın tankları her gün binlerce insanın gürültülü haykırışları arasında Şam sokaklarına dolaşıyordu. Başbakan Cemil Mardam'ın çağrısına uyan Suriye parlamentosu da kurulacak Yahudi devletine savaş ilan edilmesi yolunda oy kullandı ve Filistin'deki İngiliz mandasının sona ermesine 2 saat önce bütün sınırların kapatılması için bir kararname çıkardı. 5000 kişinin daha orduya katılabilmesi için parlamento 6 milyon Suriye lirası tutarında ek ödenek verilmesini de kararlaştırdı. Ne garip bir çelişkidir ki bu para askere gitmek istemeyen genç Suriyelilerin ödedikleri bedelden geliyordu. Şam'daki entrikaların tapınağın Orient Palace Oteli'nde sırtından hiç çıkarmadığı kurşun geçirmez yeleğiyle Hacı Emin salondan salona geziyordu. Müftü başka bir çözüm yolu ummuştu. Ama kendi emrindeki cihad-ı mukaddes savaşçıları Yahudileri denize dökmeyi becerememişlerdi. Ellerindeki toprakları bile ancak koruyabiliyorlardı. Filistin'in kaderi bundan böyle başka ellerdeydi. Düzenli Arap ordularını yöneten ellerde. Özellikle de baş düşmanı Amman'daki Kral Abdullah'ın ellerinde. Arap Savaş Kurulu'nun yaptığı gizli bir oturumda 2 gün süren çetin tartışmalardan sonra Abdullah, Hacı Emin'in en çok bel bağladığı tasarının gerçekleşmesini önlemeyi başarmıştı. Bu tasarı İngilizlerin gidişinde Arap Yüksek Komitesi'nin koruyucu kanadı altına konacak bir Filistin Arap Devleti kurulmasını öngörüyordu. Kurul Arap denetimine geçecek bütün Filistin topraklarının yönetiminin Arap Birliği'ne verilmesini kararlaştırmıştı. Ama Hacı Emin yenilgiye uğramış saymıyordu kendini. Koruyucusu Faruk savaşa girişinden ötürü kutladıktan sonra birliklerin Tel Aviv'e değil de Kudüs üzerine sürülmesi için El Ariş'teki Mısır ordusu genel karargahına bir gizli mesaj yolladı. 12 yıl süren bir sürgüne rağmen Hacı Emin yine de kutsal şehrin müftüsüydü. Ancak Kudüs duvarlarının tepesinden Filistin'in denetimini yeniden eline alabilirdi. En sağlam umudu da Mısır ordusuna dayanıyordu. Çünkü zaferi Yahudiler yerine Abdullah'ın kazanması halinde Kudüs'e dönmek olanaklarının çok zayıflayacağını biliyordu. Eski mendirek güneşte pırıl pırıl yanan suların içinde uzanıyordu. Aşılan kazıkları 31 yıl önce T.E. Lawrence'ın Şam'a almasını sağlayan silahların çıkarılması için Akabe Körfezi'nin çamurlu dibine çakılmıştı. Şimdi buraya yeni bir savaşta kullanılacak silahlar da cephane çıkarılıyordu. Bu silahlarla cephane Şubat ayında yaptığı Londra ziyareti sırasında yurttaşlarının Arap lejyonuna verdikleri milyonlarca sterlinlik yardımla John Bagot Gulub'un satın aldığı savaş araç gerecinin önemli bir bölümünü meydana getiriyordu. Yine bu para silahların Akabe Körfezi'ne kadar taşınmasını sağlayan serüven aşığı bir teğmenin de lejyona alınmasını sağlamıştı. Nigel Bromwich milyonlarca merminin çölden geçirilip demir yolunun başlangıç noktası olan Mağan'a taşınması için Ürdün'de bulabildiği topu topu 27 kamyona el koymuştu. 48 saat sonra ilkinden daha önemli yeni bir partinin gelmesi bekleniyordu. Arap lejyonu topçuları için 6000 top mermisi. Bu iki parti silah ve cephane Kral Abdullah ordusunun giriştiği hazırlıkların ilk bölümünü meydana getiriyordu. Kralın ısrarlarına dayanamayan İngiliz hükümeti Ürdünlere resmen 30 gün sürecek bir topyekün savaş için gerekli cephaneyi vermeyi kabul etmişti. Aslında Arap lejyonu bunun çok daha fazlasını elde etmişti. Filistin'den ayrılmadan önce İngilizler her gece cephane stoklarını Ölü Deniz'e atmışlardı. İşgileri sayesinde Gulub bunların büyük bölümünü kendi birliklerine bağlı kamyonlara aktarmıştı. İngiltere'nin yardımları ayrıca Arap lejyonunun mevcudunu da artmasını sağlamıştı. Şimdi Arap lejyonunda 4500'ü zırhlı 4 alaya ayrılan 7000 kişi vardı. Ürdünlülerin gözünde hiçbir başlık lejyonerlerin kırmızı beyaz damalı kefiyesi kadar değerli olamazdı. Beni Sakr ve Huveyde kabilelerine bağlı bedevilerin peşinde koştukları en büyük şeref de bu kefiyeyi takmaktı. Hepsi gönüllü, çok disiplinli, iyi eğitilmiş olan Gulub'un lejyonerleri Haganah askerlerinin çekindikleri tek askeri gücü meydana getiriyorlardı. İngilizlerden alınan ağır silahların değerini daha önce Afrika Korps'a karşı göstermişti. Bunlar 55'lik tank savar topları, koca koca 88'lik sahra topları, 81'lik havan topları ve zırhlı güçlerinin gözbebeği olan 50 Marmon Harrington savaş arabasıydı. 4 vitesli 8 silindirli bir motor, 37 milimetrelik bir top ve bir ağır makineli, her kulede 60 top mermisi ve 1500 kurşunla bu savaş arabaları Arap lejyonunun vurucu gücüydü. Ayrıca Gulub lejyonun yönetiminde kendisine yardımcı olmaları için Birmanya'da, Girit'te, El Alamein'de ve Ren kıyılarında savaşmış meslekten yetişme küçük bir grup İngiliz subayını özenle seçip yanına almıştı. Arap lejyonunu çok güçlü araç gereçlerle donatmasına rağmen Gulub Paşa bu birliği Tel Aviv üzerine saldırmasını emretmek niyetlisi değildi. Ateşli zırhlı araçlarına öngördüğü sınırlar, Birleşmiş Milletler'de 29 Kasım 1947 günü oylanan sınırları izliyordu. Albay Goldie'nin Haganah'la yaptığı gizli görüşmelerin ortaya çıkardığı gibi, Gulub'un başlıca derdi Ernest Bevin'le Ürdün Başbakanı Ebu Hüda arasında varılan toprak anlaşmasına saygı gösterilmesini sağlamaktı. Emrindeki İngiliz subaylara birliklerini Arap devletine ayrılan sınırlar içinde tutmalarını kesinlikle emretmişti. Amman'da toplanan askeri konferans Kudüs'te Nablus'a uzanan sınırı lejyona, güneyde Beytüllahim'e kadar giden sınırı da Mısırlaramıştı. Suriyelilerle Iraklara gelince Gulub Paşa alaylı alaylı onların ağıla giren kurt gibi Galile'ye dalacaklarını söylüyordu. Gulub birçok kereler durumu stratejik yönünü incelemişti. Hayfa'nın doğusundan güneyde Beer Sheba'ya kadar uzun bir tepe dizisinin kıyıdan gelecek her ordunun Filistin'in göbeğine girişini engellediğini biliyordu. Bir sözde savaş vermeyi öngördüğü için ordusunu nöbetçi gibi bu dağlık perde boyunca dizmeyi ve her türlü Yahudi sızmasına karşı hazır beklemeyi düşündü. Bu planın bir tek isteği vardı, Kudüs. İngiliz generali bu şehre karşı hiçbir özel duygu beslemiyordu. Emrindeki Araplar çölde yaşarlardı. Askeri olduğu kadar da siyasi nedenlerle lejyonu kutsal şehir dışında tutmaya kararlıydı. Bedevilerin üstün ateş gücü düşmanlarından daha az hazırlandıkları sokak savaşlarında ziyan olup gidecekti. Kudüs'ün alınmasının 2000'den fazla adam yani aşağı yukarı emrindeki gücün yarısını gerektireceğini hesaplamıştı. Üstelik herkesten önce bağlı bulunduğu İngiltere, Kudüs'ün uluslararası sayılması yolundaki umudunu hala öne sürdüğüne göre bu özel durum onu büyük bir dikkatle davranmaya itiyordu. Dolayısıyla da Gulub'un subaylarına verdiği emirlerin hiçbiri Kudüs'le ilgili olanı kadar kesin değildi. David Shaltiel'in kafasını kurcalayan kabus haksız görünüyordu. John Gulub dilediğince yapabilirse Arap lejyonunun savaş arabaları asla Kudüs tepelerinde görünmeyecekti. Ama kısa süre sonra başka sesler Arap lejyonerlerine bir sözde savaştan başka şey sunmama niyetlisi İngiliz generalinin kararına itiraz edeceklerdi. Şam, Bağdat ve Kahire'den yapılanları andıran zafer dolu vaatler ve çılgınca propaganda ile büyülenmiş Amman halkı da gerçek bir savaş istiyordu. Bütün gün tozlu sokaklardan ordularının kutsal savaş alanlarında kazanacakları zaferleri önceden alkışlayan kalabalıklar geçiyordu. Filistin'den kaçan Arapların anlattıkları ve silah almak için durmadan gelip gidenler Ürdün halkı da devamlı bir gerilim içinde tutuyordu. Bu bitip tükenmeyen gidiş gelişe Kudüs ileri gelenlerinden bir grupta katıldı. Müftü taraftarları sonu gelmez görüşler öne sürüp Kudüs'ün kaybının Arap davasına indireceği darbeyi belirterek düşmanları Abdullah'tan silah dilenmek için gururlarını ayaklar altına almaktan çekinmemişlerdi. Kral onların gösterilerini çok özel bir hoşnutlukla karşılıyordu. Kudüs'ün önemini kendisine hatırlatmak gerekli değildi. Şehir ihtiraslarının en başında geliyordu. Yine de karşısındakilerin kendisinde uyandırdıkları nefreti gizlemiyordu. Müftü hesabına çalışan katillere ödemede bulunmak üzere hayatınız boyunca para topladıktan sonra şimdi de gelip benden para istemek gözü pekliğini gösteriyorsunuz diye haykırdı Arap Yüksek Komitesi muhasebecisine. Konukları bu sözler karşısında da istiklerini bozmadılar. Cephanemiz neredeyse tükendi diye inlediler. Yakında Kudüs'ü taşla savunmak zorunda kalacağız. İyi ya diye karşılık verdi kral soğuk bir sesle. Gidin atın taşlarınızı ve geberin. Aynı akşam bir araba sessizce Sir Alec Kirkbride'ın evinin servis kapısına doğru süzüldü. Amman'daki İngiliz Büyükelçisini alıp kendisini bekleyen Arap Birliği Genel Sekreteriyle görüştürmek üzere şehrin öteki ucuna götürmek için gelmişti. Birkaç gün önce Azzam Paşa Filistin'deki İngiliz Yüksek Komiseriyle görüşüp Kudüs'teki İngiliz işgalinin bir süre daha uzatılmasını istemişti. Kirkbride Arap'ı düşünceli sanki savaşa girmekten ürker gibi bir halde buldu. Kahire'deki İngiliz Büyükelçisinin Nukraşi Paşa'yı yatıştırdığından habersiz olan Azzam Paşa da bir ihtilaf halinde İngiliz ordusunun Süveyş kanalı bölgesinde Araplar arası bağlantıları engellemeyeceği konusunda garanti istedi. Kirkbride İngiliz hükümetinin bölgede izlediği politika dikkate alınırsa bu ihtimalin kendisine epey uzak göründüğü cevabını verdi. Yine de bir İngiliz müdahalesi öngörülüyorsa bu niyetin açıklanmayacağını belirtip bu konuyu bir kere de Londra'ya sormayı teklif etti. Cevap nasılsa olumsuz çıkacaktı. Bu sözler Arap yöneticinin kuşkularını yatıştıracağı benzemiyor ancak İngiltere'nin tutumunu olduğu gibi yansıtıyordu. Dışişleri Bakanlığı Arapların savaşa girişini gerçek bir keyifsizlik duymadan bekliyordu. Hacı Emin ordularının başarısızlıklarının ötesinde olaylar aşağı yukarı İngiliz diplomasisinin öngördüğü gibi geçmişti. Uzmanlar ihtilafın kısa süreli olacağı ve Birleşmiş Milletler'in bir kararının buna son verebileceği görüşündeydiler. Ernest Bobby'nin kendisi gayri resmi olarak Filistinli bir Arap dostuna şu öğüdü vermemiş miydi? Girişeceğiniz eylem ne olursa olsun 15 gün içinde başarıya ulaşmaktan emin olmalısınız. Belki size 2 hafta süreyle yardım edebiliriz. Bu süre geçtikten sonra diplomatik alan dışında hiçbir şey yapamayız. Bevin ve yardımcıları bu savaşta Arapların göz açıp kapayıncaya dek büyük başarılar kazanacaklarını öngörüyorlardı. Bevin'in yardımcısı Sir Harold Beale'yi daha sonra şöyle diyecekti. Özellikle Kudüs'ün Yahudi kesimi konusunda büyük kuşkularımız vardı. Orada yaşayan Yahudilerin durumu öylesine güç geliyordu ki dayanabileceklerini hiç sanmıyorduk. Arapları savaşa girmekten vazgeçirmeye çalışmıyorduk ama temkinliydik. Arap devletlerini Filistin'e girmeye kışkırtmıyorsak bile cesaretlerini kırmadığımızı da söylemek en doğru şey olur. Amman'daki İngiliz temsilcisinin görüşü çok daha içtendi. 20 yıl sonra Sir Alec Kirkbride alaycılıkla şöyle diyecekti. Sadece Araplara yeşil ışık yakıyorduk. Dipnot. O çağda İngiltere'nin politikasına yön veren bazı görüşlerin nedenli yanlış olduğunu göstermek ilginçtir belki de. İngiliz ordusu haber alma bölümünün aylık bülteni 1948 yılı Mart ayının sonunda yer verdiği bir yazısında şöyle diyordu. Yüzyıllar boyu uyanık İngiliz diplomasisi Rusları Orta Doğu dışında tutmayı başarmıştır. Oy politikasından başka her şeye gözü kapalı olan Amerikan demagojisi sonunda onlara kapıları açmak üzeredir. Yunanlar ve Türkler Filistin'in kapılarını ardına kadar açarken bir Rus saldırısını önlemek için kendi topraklarından yararlanma isteğinin ne kadar boş olduğu yolunda Birleşik Amerika'yı uyarmışlar ama sözlerini dinletememişlerdir. İngiliz askerleri gider gitmez Rusya'daki komünist Yahudilerin sınırsız göçünü önleyecek kimse kalmayacaktır. Amman'ın 120 kilometre kadar kuzeybatısında Arap lejyonunun denetim noktalarından birinin önünde bir araba durdu. Nöbetçi arka koltuktaki kara peçeli ve iri yapılı kadını süzdü. Kadının yanında astragan kalpak giymiş kısa boylu ve tıknaz bir adam oturuyordu. Şoför askere doğru eğildi ve sadece şu sözü söyledi. Zurbati. Bu bir parola değil, adamın adıydı. Okuma yazma bilmeyen ve Kral Abdullah'ın güvenilir adamı haline gelen bir Irak Kürdünün adı. Asker saygıyla esas duruşa geçti, selam verdi ve arabaya geçmesini işaret etti. Yolun 3 saat süren devamı boyunca 10 kere Zurbati adı şaşmaz bir anahtar gibi işledi. Arka koltukta oturan iki yolcu susuyordu. Kadın peçesinin ardından Şeria nehrine doğru inerken yanlarından geçen Arap lejyonunun zırhlı arabalarını kuşkuyla inceliyordu. Amman'a vardıklarında esrarengiz şoför onları saraydan bir ırmakla ayıran taştan köşkün kapısı önünde indirdi. Binada kara kiremitlerden yapılma koca bir şöminenin dikkat çektiği yeşil renkli ve yuvarlak bir salona alındılar. Geleneksel naneli çaylarını içerlerken ev sahibinin incecik gölgesi eşikte belirdi. Arap giysili kadın yerinden kalktı ve Ürdün kralını sevimli bir şalom sözcüğüyle karşıladı. Golda Meir bu 10 Mayıs 1948 pazartesi akşamı İbranilerin şalomu ve Müslümanların selamıyla şereflenen bir nimeti yani barışı aramak için Bedevi krala başvurarak son bir girişimde bulunup hayatını tehlikeye atıyordu. David Ben Gurion onu yeryüzündeki bütün Siyonist paralarından daha değerli bir ürün almak, Arap lejyonunun kaçınılmaz hale gelen çatışma dışında kalmasını sağlamak için yollamıştı. Abdullah'ın başlangıçta niyetleri ve Gulub Paşa'nın kısa süre önce Yahudilere başvurması bu işin rahatça gerçekleşeceğini düşündürebilirdi. Yine de Albay Goldie'nin Haganah temsilcisiyle karşılaşmasından bu yana durum büyük ölçüde bozulmuştu. Golda Meir kralı bezgin ve sinirli buldu. Başkentinin sokaklarından yükselen savaş çağrıları Abdullah'ın kararlılığını sarsmıştı. Öteki Arap ülkelerinin şefleri onu ağlarına almışlar ve manevra özgürlüğünden yoksun bırakmışlardı. Hala ihtiraslarını gerçekleştirmeyi umuyorsa da Filistin'in Araplara bırakılan bölümünü kendi topraklarına katmak gibi şartlar onu taktik değiştirmek zorunda bırakmıştı. Önce öteki Arap ülkeleri liderlerini işgal tasarılarından vazgeçirmeye çalışmıştı. Bu amaçla doktoru El-Sat'ı müttefiklerini silahlı bir çatışmaya girmek yerine barışı aramanın faydaları konusunda ikna etmek için İsrail yöneticilerinden bazı topraklardan vazgeçmelerini istemekle görevlendirmişti. Golda Meir'in yolculuğuna sebep olan da bu mesajdı. Bir örtüye sarılan Golda Meir bütün rüzgarlara açık küçücük bir uçakla Kudüs'ten havalanmıştı. Hayfa'da yapacağı alışılmamış bir ziyaret için büründüğü Arap giysisini bir kadın terzi ona acele hazırlamıştı. Sami ırkının ikinci kez karşı karşıya gelen iki ayrı dalının temsilcileri, ataları yüzyıllardan beri Arap Yarımadası'nda yaşayan bir Bedevi kralı, daha da eski tarihi ve dini ilişkilerin bu topraklara bağlandığı Kiev'li bir dülgerin kızı, halklarının savaşmasını önlemek için son bir çabaya giriştiler.